Ayrım 5.
Barbara'yı önceden görmüşlüğüm var mı pek çıkaramıyorum. Sonradan gazetelerde yayınlanan fotoğraflarını gözüm ısırır gibi oldu. Bizim mahallede iki sokak üstümüzde oturuyormuş. Almanya'dan geleli çok olmamış. Ne demek bu? Eşi dostu salkım saçağı yok demek. Zaten polis soruşturması sırasında sadece Suzan diye başka bir Alman kızının adı geçti. Bir de Almanya'daki sözlüsünün. Barbara'yı bir gece saklı katiller ustalıkla boğazladılar. Kim, niye, nasıl bilinmiyor. Sabah tabii polis, gazeteciler, radyo röportajcıları, birkaç gün gürültü patırtı, sonunda kim vurduya gitti Barbara. Paris polisi faili meçhul cinayetler çekmecesinde onun dosyasını da açık tutuyor olmalı. Araştırma, soruşturma resmen devam ediyor. Neye yarar? Barbara artık yok. Gitti gider dahi gider. Biraz dolambaçlı olacak ama buradan kıvrılıp Anadolu'da öldürülen Alman turistleri olayına geleceğim. Olup bitenleri ben buradan bizim gazetelerden izledim. Tepkilerini basının tek insanmış gibi öfke ve tiksintiyle ayağa kalkışını uzaktan gördüm. Hoşuma da gitti. Ne var ki Barbara'nın öldürülmesinden sonra Fransız basınının tutumu iyice düşündürdü beni. Hiçbir gazete bunu ulusal bir ayıp diye almadı. Hiçbir yazar, eyvah ne yaptık, dünya bize ne diyecek diye göğsünü bağrını dövmedi. Cinayetler arasında bir cinayet. Epi topu bu. Birkaç hafta ilk sayfeleri tuttu. Yavaş yavaş unutuldu gitti. Buradan daha eski, daha tüyler ürpertici başka bir cinayete de atlayabiliriz. Tutumları değişmez. 10 yıl kadar önce Fransız Rivierası'nda 70'lik bir ihtiyar, çoluğu çomağıyla bütün bir İngiliz turist ailesini vurup öldürmüştü. Dünya ayağa kalktı. Doğru. Yalnız ilgilendikleri bizim ilgilendiğimize benzemiyordu hiç. Daha çok katilin kişiliği, ailesinin kapalı kutu oluşu, davanın akışı üstünde durdular. Hiç kimse çıkıp da ele güne ne yüzle bakacağız şimdi diye eksiklenmedi. Öyleyse biz niye? Durun, sözüm henüz bitmedi. Bir de şunu dinleyin. Birkaç ay oluyor, evde olmadığım bir sıra, Aryan telefonla arıyor beni, acele bir iş için. Dönünce ben onu gazetede arıyorum, çıkmış kavuşamıyorum. Express dergisinde çalışıyor Aryan. 22 yaşlarında, bakışı yılan yeşili, gülüşü bıçak ağzı, pirinç ışıltılı bir sarışın. Aynı dergide çalışır, Amerika'dan henüz dönmüş, François derler çiçeği burnunda bir gazeteciyle sıkı fıkı. Dediğine bakılırsa babacan ve uçarı bir oğlan bu François. Express dergisi ne derseniz, onu da bilenleriniz bilmeyenlere anlatsın. Bir eyyam sonra karşılaşıyoruz. François'dan Türkiye'deki gelişmelerle ilgili bir yazı istediler de, basılmadan önce sana bir danışalım diye düşünmüştüm. Fazla bir bildiği yok, yanlışlık falan olmasın diye hani. Bu arada ben dergiyi görmüş, yazıyı okumuştum. Sıradan Ajans France Presse'in bültenlerine ve Le Monde'un Ankara kaynaklı telgrafına dayanılarak çiziktirilmiş gelişi güzel bir özetti bu. François duygu ve eğilimleriyle biraz aşırı sola yattığı için işin içine az buçuk Amerikan sevmezlik, bir çeyrek kadar az gelişmiş ülkelik, iki parmak NATO düşmanlığı karıştırmış. Hiç değilse Aryen'in gözüne iş bilir bir gazeteci olarak görünmeyi becermişti. Bunda ne var diyeceksiniz, hiçbir şey yok. Olmayacaktı da. Eğer orada hepimizin sevip saydığımız, saygıyla alıp okuduğumuz bir gazete bu yazıyı palas pandıras çevirtip birinci sayfasında yayınlamasaydı. Bu yetmezmiş gibi ertesi günde baş yazısında yorumlamasaydı. Buna en çok şaşıran François, en çok sevinen Aryan olduysa şüphesiz en çok sıkılan ben oldum. Bilmem haksız mıyım? Evet demeden önce lütfen şu soruyu yanıtlar mısınız? François'nın yerine bir Türk gazetecisi olsaydı ve o yazıyı Paris'ten gazetesine gönderseydi, acaba aynı itibarı görür müydü? Hiç sanmıyorum. Acaba nesi var ki bu Fransız gazetecisinin? Fakat bu yazının başını bağlamak için galiba en iyisi, görüş açımızı bir an değiştirmek. Kendimizi Fransızın yerine koyalım ve düşünelim. Eğer en akıllı adamları bizim şinanay şırfıntılarımızın ya da en eble evde kalmışlarımızın başına mal bulmuş mağrubi gibi üşüşürlerse, eğer bizim kendileri ve davranışları üzerine vereceğimiz bir yargıdan Allah'tan korkar gibi korkarlar, ağzımızdan çıkacak her kelamı peygamber kelamı gibi önemserlerse, eğer 10. sınıf gazetecilerimizin sıradan karalamalarını en birinci sınıf gazeteleri baş tacı ederlerse, biz yani Fransızlar yani Batılılar niye kendimizi onlardan yeğe tutmayacakmışız? Mustafa Kemal boşuna Türk, öğün, çalış, güven dememiş. 10. Herkes kaşık yapamaz. Türk edebiyatı orijinallikten yoksundur. Üstünde uzun boylu durmaya değmez. Novor, Laros, Universal. Çıkarın bakalım saatlerinizi. Paris edebiyat ayarı verilecek. Genç ozanlar tek durmuyor. Geçen ay televizyonda bir bildiri yayınladılar. Ama ne bildiri? Yerleşmiş değerlere verdiler dumanı. Şiiri dediler, sağ ve sıhhatliden ölesek ve hastalıklıya sürüklediniz. İnsanca bir deney, yaşanan bir uğraş olmaktan çıkarıp dediler, soyut bir oyun kılığına indirgediniz. Toplum ve insan köklerinden kopmasını dediler, kuruyup kısırlaşmasını hazırladınız. Kendi yazdıklarını okudular arkasından. Tedirginliğine tedirgin, ters türs, yine de ortalıkta sürülen bilmeceden bozma şiirlerden farklı, ışığı temiz ve bol, yürekli ve soluklu şiirlerdi bunlar. Kocaman kocaman deviniyordu. Sokakları dolduruyor, stadyumlarda ulu ulu soluk alıyordu. Sonunda varıp eski kuşaktan ama nedense es geçilmiş ustalara bağlandılar elbet. Jules Romain, bir de Blaise Cendras. Ne demek peki bu? Dolu, sapına kadar duyarak yaşamak, şehvetten, serüven ve eylem iştahından çatlıya çatlıya, kalabalığın ortasında anten, asit yeşili ve neon pembesi, halatlarını zorlayan, imgelen ve her köşe başında bir o kadar herkesleşebilmiş. Sonra girdim eczaneye, bir güzel tartıldım. Tas tamam, 80 kilo geldim. Seni seviyorum. Vesaire. Beride romancılar durup dinlenmeksizin, kendi kendilerine dolaşıp kör düğüm oldukları halde, Sisif efsanesinden de, Kafka başkalaşmalarından da öteye öteye itiyor gibiler birbirlerini. Acaba fark etmesi güç, çok ağır, hayli de yavan bir deri değiştirme mi bu? Yoksa piyasaya yeni sürülen birkaç yazarı okuyucuya sokuşturabilmek için yeni bir reklam numarası mı? Henüz bir şey söylenemez. Ya da yalnız tek bir şey söylenebilir. Soliers'in, L'Ecclesion'un, Fay'ın son romanları için edebiyat basınında beliren yorumlar, romancıların endüstri uygarlığı ortasında çocuk aralığını ve masumluğunu yeniden bulduğuna işaret ediyorlardı. Bir haftalıkta şu başlığı kendi gözümle gördüm. Camus'un absürt anlayışından uzakta. Ne olacak şimdi? Onlara göre hava hoş. Fransız edebiyatı gelişmesini sürdürüyor, yeni yeni aşamalara yöneliyor. İyi ama biz? Ne demek? Biz öz suyumuzu kendi toplumsal ortamımızdan çekiyoruz. Onların değişmeleri bizi ilgilendirmez ya da yarı buçuk ilgilendirir, demeyin sakın. Şöyle dönüp ardımıza bir baktık mı felaket, her şey sizi yalanlıyor. Şu son yarım yüzyılda sanatımızı batıyla ayarlayacağız diye. Her 10 yılda bir kendimizi yatsıya yatsıya Hacı Yatmazlar'a dönmüşüz. Saçlı sakallı ozanlarımız Paris'teki çoluk çocuğa bakıp hizaya gelmeye çalışmaktan sağını solunu şaşırmış. Tam hecedir diyerek ayak alıştırırken birkaçımız Mayakovski üzerinde yarı fütürist, yarı toplumcu bir sanat anlayışını ithal etmişler. Gürültü, patırtı, kıyamet. Sen haklısın, ben haklıyım. Öyle olmayacak, böyle olacak. Becerdik, beceremiyoruz demeye kalmadan bir başkalarımız Haşet Kitabevi'nden 30 bilmem kaç yıl gecikmeyip gerçek üstücüleri bulup çıkarmışlar mı sana? Hadi başka curcuna. Alt alta üst üste 2. Dünya Savaşı'nın derisini yüzüp kuyruğuna geliyoruz. Niçin? Bu sefer varoluşçuların nallarını toplamak için. Varlıksal bunalım, yaratıcı kötümserlik, Sartre ve Camus üzerinden ufak ufak Fransız Kafka. Tam genç yazarlarımızın sabahları örümcek, hamam böceği ya da yengeç olarak uyanmayı becerebildikleri şu sıra, yeniden hem de nereye, o en baştaki anasına avradına sövülmüş eli ayağı düzgün şiire dönmek. Olacak iş mi demeyin. Sırtımızda yumurta küfesi yok ya, edebiyat saatimizi bir kere daha Paris'e göre ayarlarız, sen sağ, ben selamet. Üstelik bu dalgalanmaların her birisi burada ayrı bir aydın kuşağınca savunulduğu halde. Bizim orada işi pişkinliğe vurup aynı ozanı vaziyete göre toplumcu, gerçek üstücü, varoluşçu, hatta letrist ayaklarında görüp pekala hayran olmadık mı? O oldu, bu haydi haydi olur. Şaka bir yana, en çok betime giden ne biliyor musunuz? Batı kopyacılığıyla harcanır dururken ulusal bir eleştirmeyi bir türlü akıl edemeyişimiz, Batı'nın bize önerdiğini ulusal süzgecimizden geçirmeyi, hiç değilse bu önermeleri kendi koşulları içerisinde ele alıp değerlendirmeyi bilemeyişimiz. Öyle ya, Batı'ya körü körüne tapınacak yerde biraz dibini karıştırsak elde edeceğimiz ipuçları gözlerimizi fal taşı gibi açmaya yetecek de artacak bile. Bir Fransa'dır tutturmuşuz. Şimdi sözü Marus Nadeau'ya bırakacağım ve size son 50 yılımızı bir güzel damgalamış olan Fransız edebiyat serüveninin iç yüzünü kaba taslak açıklayıverecek. Fransız toplumu, burjuva mutluluğunun en ışıltılı noktasını yüzyılımızın başlangıcında geçmiş. Sonrası bunalım ve savaş. Birinci Dünya Savaşı'nı sözüm ona galip bitirmiş. Fransız toplumunu bir ağrı için oymaktadır. Marx ve Freud, ikisi iki ayrı ve karşıt yönden bu ağrının saklı topografyasını çizmeye yetecek yöntemleri getirecekler. Al sana gerçeküstücülük. Herkesin ağzında bir laf, devrim. Devrim, toplumsal planda Rusya'da gerçekleşmiş, öylesine gerçekleşmiş ki umut diye ne varsa yarısını o süpürüyor. Öbür yarısını Avrupa'da zehirli mantarlar gibi fışkıran faşizmler alıp götürüyorlar. Yeniden savaş, yenilgi, tutsaklık, toplanma kampları vesaire. Ne tesadüf, varlıksal bunalımdan, dünyanın saçmalığından söz açan yazarlar tam da bu sırada baş gösteriyorlar. Al sana varoluşçuluk. Savaş sonrası demek, Fransa için bakın ne demek. Bir kere utandırıcı, küçük düşürücü sömürge savaşları verip kaybetmek. Sonra artık yeryüzünde fazla bir önemi olmadığının bilincine varıp ezilmek. Daha sonra soğuk savaşın tüyler ürpertici gerginliği, atom şantajı ve cehennem dengesi ve nihayet bu ağır nedenlerin baskısına direnemeyip kendini elverişsiz gerçeğinden soyutlayarak bir simgeler ve bilinmezlikler evrenine sürükleniş. Al sana yeni roman. Burada sözü ben alıp şunu eklesem bilmem yanlış mı olur? 5. Cumhuriyet'in biti biraz kanlanıp eli para tutmaya başladı mı, Ozanlar Kulübü'nün sırtı pek karnı tok delikanlılarının yeni baştan hayata ve insanlara açılan soluklu ve aydınlık bir şiirden söz etmeye başlaması. Ne paralel değil mi? Fakat asıl merak ettiğim, onlardan yürütüp sanatımıza uyguladığımız yönelişlerin toplumsal gelişmemizde yaklaşık paraleller bulup bulamadığı, başka bir deyişle, sanat akımlarımızı zorunlu kılan toplumsal nedenlerin var olup olmadığı. İşte asıl zor olan bu. Nedenleri bulmak, bu açıklamayı yapmak. Zira Cumhuriyet dergilerini boydan boya bir gözden geçirseniz, eminim ki bu aslında bizim sayamayacağımız sanat sorunlarının en yamanı için bile birkaç yazı, birkaç soruşturma bulursunuz da, söz gelişi genç kuşağın öykülerindeki gerçekliğin iç yapısı ya da köy üzerine romanları ve toplumsal gelişmemiz üzerine tek satıra rastlayamazsınız. Hepimiz aktarma batılı değerler içinde salınmayı, gerçekten batılı fakat ulusal temellere bindirilmiş bir sanat düzenine yönelmeye yeğliyoruz. O kadar ki bundan 10 yıl kadar önce bir sanatçı, Mustafa Kemal'in devrim tezlerinden yola çıkarak toplumsal bir gerçekçiliğin bileşimine ulaşmak ve bu bileşimi genel olarak toplumcu devrimciliğin evrimi içerisine yerleştirmek istedi diye dehşetli yadırgandı. Niye? Geleneği yok bu çabanın da ondan. Onun uğraşını illa dışarıda bir yere bağlamak istediler. Bu yer kimileri için toplumcu gerçekçilik oldu, kimileri, o sırada toplumcu gerçekçiliğin Türkiye temsilcisi geçinenler içinse bir küçük burjuva bilmem nesi. Toplumcu gerçekçiler bizim orada batıya ayarlı yüzeyden edebiyatın bir başka kanadıdırlar demek bilmem çok mu yanlış olur, neden diyeceksiniz. Gerçeğe olan saygıları aynı kalsa da, saygı duydukları gerçeğin tıpkı ötekiler gibi Paris edebiyat ayarına göre değiştiğini görüyoruz. 15 yıl önce ayar, Plehanov'un ve Jnanov'un Fransız çevirilerine göre yapılırdı. Şimdilerde Lefebvre'in, Garodin'in ya da Fischer'in yazdıklarına göre yapılıyor. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Türk edebiyatının en önemli sorunu, bugün için bir öz kişiliğini bulmak sorunudur. Öğrenmek güzel, öğrendiğini cakalı satmak da güzel. Ama bilmek başka, bilgiyi bizim kılabilmek. Yöntemden ulusal bir birleşim çıkarabilmek başka. Ne demiş eskiler? Herkes kaşık yapar ama... Tanzimattan beri sapını bir türlü ortasına getiremedik gitti. Meraklısı için notlar. Marius Nadeau, Fransızların önemli edebiyat adamlarından birisi. Ben gerçek üstücülükle bizdeki garip hareketlerinin ilişkilerini araştırırken keşfetmiştim. Zira Fransız gerçek üstücü hareketinin en sağlam ve belgesel incelemesini yapan yazarlardan biri, belki de birincisidir. Bu alanda çeşitli eserleri çıkmış, Histoire de Surrealism, Histoire de la Peinture Surrealist, Antoloji Poélisme du Surrealisme bunlar arasında sayılabilir. Burada adını andığım kitabı Le Roman François Depuis la Guerre adını taşıyor. Gallimard yayınlamıştı. Nouveau Laros Universel'de bulup bu yazının başına aldığım yargı varlıkta çıkınca epey yankı uyandırmıştı. Fransızların hakkını yememek için öyle sanıyorum ki şunu eklemeliyim. 1968'de yayınlanan Grand Laros Ansiklopedi'de o hatalarını Türkiye maddesinde gerçeğe yakın bir edebiyat bölümü ekleyerek gidermeye çalıştılar. Kuşku Kapısı. 1. Kuşku Kapısı. İzmir 1960'lar. O mektubun sizi ilgilendiren bölümü galiba şurası. Sözü nereye bağlayacağını çok merak ediyorum. Küçük aydınlara nihayet ulaşır gibi görünen bir takım devrimci davranışlara insafsızca vururken kendi kendine vuruyor değil misin? Batı müziği, batı sanatı, batılı yaşama değerleri tam büyük şehirliden kasabalıya açılacak diye umarken bizlerin, yani bu işin başını çekenlerin kendilerinden kuşkulanmaya başlaması ne dereceye kadar doğrudur? Bana kalırsa, bu mektuptan bakın ben nereye gidiyorum. Yıl 1949. Quartier Latin'deki DuPont kahvesi henüz duruyor. Sütlü kahvelerin, taranmamış sakalların, absürt felsefesi ve Stalin Marksistliğinin fokur fokur kaynayan kazanından pek çelebi Osmanlıcası, terbiyeli konak efendisi halleriyle bizlere göre çok yaşlı bir Ziya Bey süzülüp geliyor. İngilizler hesabına çalıştığını da söyleyenler var. 150'liklerden olduğunu da. Oysa başını hafif yana çarpıtıp çıtkırıldım, bendeniz Kahire'deyken efendim diye başlayan adam akıllı karanlık, adam akıllı dolaşık cümleler örüyor. Dehşetli şüpheleniyoruz. İşte bu Ziya Bey'in hangi puslu cumartesi akşamının gri kumaşına yazıldığını çıkaramadığım bir sözü. Paris'e gelen öğrencilerden anladığım kadarıyla yeni Türkiye'nin batılılaşması eski Türkiye'den kesin bir kopmak olarak. O, rupturu diyordu, uygulanmak isteniyor. Bunun sonu yok. Ruslar bile çok daha radikal bir devrime kalkıştıkları halde savaşla bir Suvarovların, Kutuzovların bir devamı olduklarını hatırladılar. Sizin tutumunuzsa bir tuhaf. Osmanlı'nın şanlı dönemine kendiniz bağlıyorsunuz da asıl mantıki ve tarihi sonucu olduğunuz son 150 yılı yatsıyorsunuz. Sonunda bu cumhuriyetin muallakta kalmasına varmayacak mıdır? Bunun hemen arkasına Rue de Serpent'ta bir Troçkist toplantısında tanıdığım Arnavut delikanlısının dediklerini de eklemeliyim. Toplumsal devrimler konusunda yakası açılmadık fikirleri, saçları handise ustura ile alınmış erkek düşkünü bir sevgilisi, ezeli ateşine hala şaştığı felaket bir piposu olan Niyazi Bişo, hiçbir vakit Atatürk devriminin 1908'lerde başlamış olan Jön Türk hareketinin asıl sonucu olduğundan başka bir tez kabul etmiyordu. Ona bakarsanız İttihatçılar yanlış, Kuvayi Milliyeciler doğru çözümleme demekti. Ama kaynakları aynı olan bir toplumsal harekete bağlıydılar ikisi de. Kendi hesabına gece yarısından sonra o soğukta Şatelet'ten Strasbourg Saint-Denis'e taban teperken başka fakat o derece önemli bir kapıya ulaştığımı biliyorum. Arkası soru işaretleriyle dolu bir kapıydı bu. Neden? Atatürk devrimi Osmanlı toplumunda, Osmanlı toplumunun olanaklarıyla Osmanlı aydınları tarafından yapılmıştır da neden bize bu devrimin mayalaşıp oluştuğu toplumsal ve tarihsel ortam gerçek çizgileriyle öğretilmemiştir? Neden bunak ve bilgisiz padişahlar masalıyla avutulduk yıllar yılı? Neden İttihat ve Terakki'nin o olağanüstü telaşlı, kanlı ve serüvenci eylemleri bilimsel olarak açıklanmadı? Tarih gözüyle bakar bakmaz Mustafa Kemal'i hazırlayan koşulların Jön Türk Makedonyası koşulları olduğunu görmemek olası mı? Öyleyse cumhuriyeti toplumsal ve tutumsal yönlerden o kadrodan koparmak niye? Şimdi sokağa çıkıp yaşı 40'tan aşağı rastgele 10 kişi çevirip sorunuz. Hüseyin Hüsnü Paşa kimdir? Fazıl Muhtar Paşa neyin nesidir? Babı Ali baskını nasıl ve neden olmuştur? Hürriyet nasıl ilan edilmiştir? Bahse girerim ki kurtuluş mücadelesi yıllarının ya da en fazla 10 yıl daha öncesinin kişileri ve olaylarına değinen bu soruları çoğu karşılamayacaktır. Kuvayi Milliye bizden 50 yıl kadar uzaktır. Dün olmuş gibi görünür de söz gelişi Arnavut isyanı birkaç yıl daha uzak olduğu halde birkaç yüzyıl önceki eski ve önemsiz bir olay gibidir. Bundan ne mi çıkar? Şu. Atatürk devrimciliğini ve devrimini toplumsal ve gerekirci bir gelişme zincirinin sıçrama noktası diye almayı, açıklamayı ve savunmayı bilemedik. Ya yeni icat bir gavurluk gibi sineye çektik ya da kökleri havada soyut bir başlangıç olarak alıp oradan sonsuza gidelim dedik, tökezledik, hala da tökezliyoruz. Başka türlü olamazdı. Buradan arka Beyoğlu'nda bozuk aktörlerin, yoksulluğa özenen milyoner kızlarının, kerameti kendinden menkul ozanların çatışa sövüşe kafayı bulduğu bir bohem lokaline ineyim mi? 27 Mayıs'ı izleyen ilk özgürlük ve heyecan günleri, havada romantik devrimci iyimserlikleri kanat kanat, bir kemancıyla acele birbirimize giriyoruz. Divan musikisinin günün birinde bu ülkeden toptan silineceğine, otobüs şoförlerinin radyo Beethoven'a başlar başlamaz gagasını kısacak yerde büyük bir saygıyla dinleyeceğine inanıyor Safdil. Alman şoförlerine söz gelişi Zekai Dede'yi dinletebilirmişsiniz gibi. 40 yıllık yukarıdan alafrangacılarımızın eski musikimize tam tersine açıklanması çok güç ya da çok kolay bir canlılık getirdiğinin, batılı geçinen besteci ve şarkıcılarımızınsa ustalığı dilde, deyişte, okuyuşta ve besteleyişte yabancılara benzemek zannettiğinin farkına varamamış. Niye? Hareket noktası soyut da ondan. İster istemez varış noktası da soyut oluyor. 5 yıl sonra, hele bir de son gelişmelerin sonuçlarına bakarak bu çeşit soyut devrimlerin nereye ulaştıklarını bilmem anlayabilmiş midir? Benim anladığım, bir devrim kuşağı yetiştirmek konusunda bizden öncekilerin gayet kötü bir sınav geçirdikleri. Baksanıza 20 yıldır her toplumsal sınavda çaka çaka başımız döndü. Hala daha ilk büyük yanlışlığı aramayalım mı? Şimdi o mektuba yanıt. Demek ki ben sorular soruyorum, soru işaretleri koyuyorum. Zira, bilmiyorum Grand Hotel de Flandres'teki Çinli dostum Chang'dan mı yoksa Depart kahvesindeki kız yüzlü Vietnamlı'dan mı öğrenmiştim? Unutamadığım doğulu, uzak doğulu bir söz şöyle diyor. Ahmak hayran olur, bağlanır çünkü anlamaz. Zeki kuşkulanır, dibini karıştırır çünkü anlar. Siz kendi hesabınıza ahmaklar defterine geçmek ister misiniz? 2. Avcı Baytekin'in Sadık Uşağı Kolu. O vakitler, 25 yıl mı oluyor, resimli roman kahramanları yabancı adlarıyla ülkemize giremez, ne yapıp eder, bir Türk adı edinirlerdi. Bu yüzden bizim çocukluğumuz, sözün gelişi, Alex Raymond'un o pek ünlü Flash Gordon'unu Baytekin adıyla tanımış sevmiştir. The Lone Ranger'ın adı maskeli süvari, The Phantom'un ki kızıl maskeydi. Baytekin adının sevilip tutulmasından olacak, Afacan dergisi bir de Avcı Baytekin sürmüştü ortaya. Pipo içer, geniş alınlı, ciddi suratlı bir adamdı. Şimdi Endonezya dediğimiz yerlerde balta girmemiş orman bitkileri, yırtıcı kuşlar ve hayvanlar arasında avcılık eder, en büyük yardımı da yerli uşağı koludan görürdü. Bazı kolu kadar uysal olmayan ve bu beyaz avcıyı topraklarından sürüp atmak isteyen öteki ve vahşi yerlilerle maraza çıkardı aralarında. Kolu gibi bizler de hemen Avcı Baytekin'den yana olur, yerli elebaşılar baş kaldırmalarının cezasını uygarlığın delikli demirinden ateş yiyerek gördüler mi adeta bayram ederdik. Kolunun Avcı Baytekin'e bağlılığına diyecek yoktu. Ama yalnız kolu mu? Maskeli süvarinin kızılderili uşağı Tonto da öyle sadık, beyaz efendisine pek bağlı, onun dediğinden çıkmaz, sırasında başka kızılderililere karşı da savunur, sessiz, uysal ama güçlü kuvvetli bir adamdı.